Ayrım 22. Yalan, yalan, yalan. Dr. Charles Fort. Sayfa 241. Bölüm 14. Sonuç ve özet. Yalanın psikolojik temelleri. İnsanoğlu çok fazla doğruya katlanamaz. T.S. Eliot. Yaşamak için yalanlara ihtiyacımız var. Nietzsche. Bu kitapta yalanı her boyutuyla incelemeye çalıştım. Yalan hayatımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Erat 1993. Buna rağmen çok az bilimsel çalışmaya konu olmuş durumda. Yalana Robert Trivers gibi bilim adamlarının teorik yaklaşımları ile tutarlı biyolojik bir yaklaşım ortaya koymaya çalıştım. Yalanın ruhsal fonksiyonları kadar sosyolojik boyutunda dikkate almalıyız. Çünkü yalan başlı başına sosyal bir olgudur. Nasıl yalan söylemeyi ve yalanı yakalamayı öğrendiğimiz gelişimimiz ile ilgili bir olgudur. Olgunlaşarak kat edebileceğimiz aşamalardan oluşur. Yalanın psikolojik temelleri literatür taramasına dayalı olarak biyolojik yapısı, gelişim süreci, ruhsal ve karşılıklı ilişkileri yönlendiren özellikleri ve patolojik boyutu irdelenerek oluşturulabilir. Doğru ve yalan, güçlü duygusal tepkilerin dışa vurumuna neden olur. Sonuçta ahlaki açıdan yorumlanırlar. Ahlaki görüşlerin ve biyolojik perspektifin bileşkesi sonucunda oluşan spekülasyonlar gelecek çalışmaları yönlendirecektir. Yalanın sosyolojik temelleri. Yalan, hayvanlar aleminde bir yaşam biçimi ve yaygın bir özelliktir. Hayvanlar kamufle edip kandırarak o günkü yemeklerini korurlar ya da bir sonraki güne sağ kalmayı garanti altına almış olurlar. En iyi kandırabilen ya da kandıranları yakalayabilenler yaşamlarına devam etme, soylarını devam ettirme üstünlüğünü yakalarlar. Yaşama devam edebilme, döllenme, ustaca kandırma ve kandıranları yakalayabilme doğal ayıklanma olgusunu gündeme getirir. Trivers, kandırmanın ve yakalamanın çok önemli olduğunu, bu yolla insanoğlunun gittikçe evrimleşen bilişsel güçleri etkilediğini, bunun da insan beyninin alın loblarının yapısal evrimleşmesini sağladığını öne sürer. Doğasında ya yersin ya da yenilirsin yatan bir dünyada yırtıcı hayvanlara yakalanmamak büyük önem taşır. Dawkins ve Krebs 1979 tarafından tanımlandığı üzere tilki yemeği için koşar, tavşan ise yaşamı için. Av daha küçük ve daha güçsüz olduğunda kandırma yem olmaktan kurtulmak için önemli bir stratejidir. Bu yüzden gittikçe evrimleşen yarışta ayakta kalabilmek için yakalamaktan ziyade kandırmak daha avantajlı gibi görünmektedir. İnsanların kandırma becerileri yakalama becerilerinden daha fazladır. Yapılan araştırmalar çocukların küçük yaşlarda yalanı yakalamayı öğrenmeden önce kandırmayı öğrendiklerini ortaya koyar. Esasında yetişkinler yalanı yakalamakta daha beceriksizdirler. Profesyonel poker oyuncularının bile kandırma becerileri yakalama becerilerinin ötesindedir. Kandırma hayvanların temel davranışlarından biri olsa da karmaşık cinslerin evrimleşmesinde tek baskın özellik olarak ele alınmamalıdır. Yaşama geçirilebilir bir özellik olduğu için aynen uçmanın evrimleşmesi gibi bağımsız olarak gelişmiş ve evrimleşmiştir. Bununla birlikte primatlardaki bazı kandırma özellikleri insanlarla çok benzeşir. Yalanın kalıtımsal olduğuyla ilgili kanıtlar insana kadar uzanan türlerde içgüdüsel olduğunda gözler önüne serer. Şu andaki bilgilerimizle biyolojik ve fizyolojik süreçlerin insan doğasının kişilik özelliklerini, bilişsel süreçleri ve sözel olmayan davranışları etkilediğini söyleyebiliriz. Yalanı kolaylaştıran fizyolojik süreçlerin genetik ve gelişimsel faktörlerden etkilendiğini düşünmek mantıklıdır. Hayvanlarda yalanın ortaya çıkma sıklığı büyük bir ölçüde çıkar hesaplarına dayalıdır. Eğer yalandan büyük fayda sağlanacak ve çok az enerji harcanacaksa ortaya çıkma olasılığı artar. Bunun tersine yalanın çok az faydası olacaksa ve çok enerji gerektiriyorsa o zaman ortaya çıkma olasılığı azalır. Aynı prensip yalanın yakalanması için gerekli enerji için de doğrudur. Bu kavramlar insan ilişkilerinde de aynıdır. Kötü iletişimin hakim olduğu bir ortamda yalancı dezavantaja sahiptir. Herkes yalan söylerse şüphe artacağı için kazanç azalır. Bu yüzden yanlış mesajlara cevap vermek yakalanma riskini artırır. Tam tersine Eğer tüm ya da çoğu iletişim doğrulara dayalıysa, yalan kişiye avantaj sağlar ve yakalanma olasılığı azalır. Örneğin Zürih'te yol parası vermeden tramvaya binmek mümkündür. Ama çok sayıda insan bunu yaparsa, tramvaya binenleri gözetleme ihtiyacı doğar ve para vermeden tramvaya binmek imkansızlaşır. Dürüst olmak ve dürüst olmamak arasındaki denge iş hayatında da önemli bir yer tutar. Yakalanma riski, yalanı yakalamaya harcanan enerjiyle dengeli olmalıdır. Bight ve Stevenson, 1990, insanların dürüst olmadığıyla ilgili yaygın kanıya rağmen her söylenenin ilk görüşte doğru olarak kabullenilmesinin üzerinde dururlar. Bu yazarlar eğer çoğu insan dürüstse, o zaman dürüstlük baz alınarak davranıldığını öne sürerler. Dürüst olmayan iş adamları cezalandırılmazlar, görmezlikten gelinirler. Eğer çoğu insan dürüst değilse denge ihtiyatlı olma yönüne kayar. Bu yüzden insanlar arasında da diğer türlerde olduğu gibi dürüst ve dürüst olmayan iletişim arasında bir denge kurulur. İnsanoğlu sosyalleşme yoluyla bu dengeyi sağlamaya çalışır. Patolojik yalanın biyolojik ve gelişimsel temelleri vardır. Beyindeki herhangi bir fonksiyon bozukluğu, çözülme ve bireyselleşme sağlam bir kişilik oluşumunu engelleyebilir. Dürtülerin kontrol edilememesi, nöropsikolojik açıdan patolojik yalancıların bir özelliği olarak ortaya çıkar. Patolojik yalancılar ne daha ustaca ne de daha çok yalan söylerler. Tam tersine kötü yalan söylerler. Söyledikleri yalanlar hemen yakalanır ve rezil olmalarına ve mahvolmalarına neden olur. Esasında usta yalancılar yalanları yakalanmadığı için patolojik yalancı olarak damgalanmaktan kurtarırlar. Patolojik yalancı olarak damgalananlar, diğer insanların içini okuyabilen, yakın ilişkiler kurabilmek için kişisel ihtiyaçlarını öne çıkararak karşılarındaki kişileri kullanıp kandırabilen kişilerdir. Yalanları egosentriktir, ben merkezci. Patolojik yalancılar, başkalarının ihtiyaçlarını karşılayan ustalık ve incelik gerektiren yalanlar söylemekten uzaktırlar. Kişinin ruhsal yapısı ve yalanlar. Psikolojik gelişim sürecinde çocuğun başarıyla yalan söyleyebileceğini keşfetmesi temel bir olgudur. Bu farkındalık anne babalardan ayrı bir birey olmaya, kişisel duygular, fantaziler ve olgularla dolu özel bir dünya geliştirmeye yardımcı olur. Çocuk herkesin kendine göre özel düşünceleri ve güdüleri olduğunu anlamaya başlar. Bu özel düşünceler o kişi paylaşmak istediği sürece paylaşılmaktadır. Kişinin başkalarıyla arasındaki farkı keşfetmeye başlamasıyla bebeklikteki ortak yaşamın tersine karşılıklı anlayışa dayalı ilişkiler kurma olasılığı artar. Benlik duygusu başkalarıyla fikir ve duygu alışverişi yapılarak gelişir. Kişi başkaları üzerinde bıraktığı ve bırakacağı izlenimi yönlendirmeye başlar. Hem kendisine hem de başkalarına gereksiz acı ve utanç yaşatmamak için duygusal tepkilerini gizlemeyi öğrenir. Bireysel kimliğimizi dış dünya ve kendimize bakış açımız şekillendirir. Seçilen anılar, yalanlar ve ikiyüzlü ilişkiler kişinin sorunlarla başa çıkmasını kolaylaştıran uydurma hayat hikayesini doğrular ve her türlü soruna siper vazifesi yapar. Kişinin benlik saygısını düzenlemesi ve yalan söylemesi arasında yakın bir ilişki vardır. Kişi onu etkisi altına alan dış olayları kendisini kandırarak, özürler sunarak, mantığa bürünerek ve bazen de hepten inkar ederek iç dünyasına geçirir. Bunun tersine dış dünyaya kendisini iyi hissediyor gibi göstermek için duygularını gizler, yanlış bilgi verir ve rol yapar. Başkalarına daha sevimli ve cazip görünebilmek gayesiyle mantığa bürünerek ve özürler öne sürerek benlik saygısını korumaya çalışır. Simon ve Sidner, 1993. Benlik saygısını koruma bahanesiyle başarılarını abartır ve başarısızlıklarını hem kendisinden hem de başkalarından gizler. Tuhaf olanı, depresif kişiler kendilerini kandırmadıklarından olsa gerek, kendilerine ve dış dünyaya daha gerçekçi bir bakış açısına sahiptirler. Yukarıda açıklanan ruhsal mekanizmalar olağandır. Herkes bu yolları deneyebilir. Zaman zaman gelişim süreci raydan çıkabilir. İnsanın doğasından kaynaklanan biyolojik faktörler, kötü anne babalar ya da çevresel faktörler fiziksel ya da cinsel istismar benliğin normal oluşumunu etkiler. Sonuçta iç benlik dış dünyanın beklentilerine uyum sağlayamaz. Artan tansiyonla başa çıkabilmek için kişi yalan söyleyebilir veya olduğundan başka biri gibi davranabilir. Diğer bir mekanizma ise kişinin kendisine yalan söylemesidir. Narsisist kişilerde bu tür tepkiler kişisel bozukluklarla bağlantılı olarak normal insanlardakinden farklılıklar gösterir. Sağlıklı bir kişi sanrılarını makul düzeyde tutar. Bazı insanlar çok stresliyken gerçekle bağlarını koparırlar ve yalanlarını bir düzene sokamazlar. Münşosen sendromlu kişiler ve sahtekarlar yeni kimlikler benimseyip rol yaparak kontrolü kaybetmemeye gayret gösterirler. Başkalarını kandırarak kendilerini akıllı, güçlü ve kontrolün ellerinde olduğuna inandırmaya çalışırlar. Yalan söyleme ve kendini kandırma arasındaki yakın ilişki. Kişinin kendini kandırmasının daha usta bir yalancı olmasına yardım eden bir mekanizma olduğu gerçeği herkes tarafından kabul edilmektedir. Kendini kandıran kişilerin pazarlamacılar, aktörler, politikacılar gibi mesajlarını yerine ulaştırmakta daha başarılı olduklarına ilişkin sayısız örnekler verilebilir. Daha samimi davranabilir ve duygularını açığa çıkaracak sözel olmayan davranışları daha iyi yönlendirebilirler. Kişinin başkalarına söylediği yalanlar kendisini kandırmasına hız kazandırır. Kişi daha güçlü ve akıllı olduğu imajını yaratmak için yalan söyleyebilir. Aşırı durumlarda ilgi odağı olmak isteyen kişi için sahte yeni bir kimlik yaratılmasına sahtekarlar ya da olaylar üretilmesine uydurma hastalık yardımcı olur. Bu patolojik aşırılıklar yalanın kendini kandırmayı desteklediğini gözler önüne serer. Kendini kandırma süreci başkalarına yalan söyleme ve başkalarının kendini kandırması için ortam yaratan dinamik olgulardır. De Paolo ve BM De Paolo 1989 bir satış elemanının yalanları ve kendisini kandırmasından kesitler içeren aşağıdaki hikayeyle yalanın günlük iletişimin bir parçası olduğunu örneklemektedirler. David gazetede piyasaya yeni çıkmış üstü açık spor bir arabanın reklamını görür. Arabanın yolcu koltuğunda oturan çekici kadın kadar arabada ilgisini çekmiştir. Arabaya sahip olan kadına da sahip olur gibi yanlış bir imaj yaratılmıştır. David arabaya şöyle bir bakmak için yetkili satıcıya gider. Gerçekten arabaya mı yoksa kadına mı ilgi duyduğundan habersizdir. Onu kapıda satış görevlisi Sam karşılar. Sam bir haftadır burada çalışmaktadır. Daha önceden başka marka araba satan farklı bir yetkili serviste çalışmıştır. David'e arabanın herkesin dikkatini çektiğini ve kadınların bu arabayı ne kadar çok sevdiklerini anlatmaya başlar. Satın alan her müşterinin arabadan ne kadar memnun olduğunu abartarak anlatır. David pratik bir insan olduğu konusunu açınca arabayı beğenme nedeni konusunda kendini kandırarak Sam hemen taktik değiştirir. Arabanın mekanik güvenliğinden bahsetmeye başlar. David tüketici şikayetleriyle ilgili bir konu ortaya atınca Sam arabanın gerçekten çok güvenli ve pratik olduğunu ancak bu model gençlere ve macera perestlere hitap ettiğinden insanlarda pek güven duygusu uyandırmadığını öne sürer. Gençlerin arabalarıyla gerektiği kadar ilgilenmediklerini ve bu yüzden çok kaza yaptıklarını belirterek suç arabalarda değil ah şu sürücüler yok mu diyerek anlatmaya devam eder. Sam her şeyi daha karmaşık hale getirdikçe David'in kendisini kandırmasına da yardımcı olmaktadır. David ilgisiz gibi rol yapar ve tam mağazadan çıkmak üzereyken Sam indirim yaptığını söyleyerek David'i tekrar içeri çekmeyi başarır. David bunun iyi bir pazarlık olduğunu düşünerek arabayı satın alır. Aldığı yanlış kararın farkında olan David kendisini üzmemek için herkese ne harika bir araba aldığını söyleyerek kendisini kandırma yolunu seçer. Yukarıda verilen örnek sıradan bir alışverişte bile kaçamak cevapların ne derece önemli bir etki yarattığını gösterir. Başarılı bir satış elemanı olan Sam, 2 hafta önce başka bir ürünün en iyi olduğunu iddia ederken, şimdi başka bir ürünü satmak için çabalamaktadır. Taktik değiştirip David'in kendini kandırmasını sağlar. David hangi sebeple arabayı istediğinden emin olmamasına rağmen Sam'in fiyatı nasıl olsa indireceğini biliyordur. Her ikisi de birbirini kandırmıştır. Her biri kendi yöntemiyle ihtiyaçlarını karşılamıştır. Bu tip iletişim, flört, evlilik ve patron-işçi ilişkilerinin en tipik özelliğidir. Duymak istedikleri şey söylendiğinde insanlar yalan olsa bile bunu yalan olarak algılamazlar. İnsanlar genellikle onurlarını kıran şeyleri yalan olarak kabul ederler. Cindy yalandan cinselliğine övgüler yağdırınca Rick kızmamış ama maddiyatla ilgili yalanlara müthiş öfkelenmiştir. 1. ve 6. bölümlere bakınız. Bu yüzden en önemli yalan söyleme becerisi insanlara duymak istedikleri şeyleri söyleyebilmektir. Yukarıda belirtildiği üzere iyi pazarlamacılar ya da politikacılar bunu çok iyi başarırlar. Ayrıca başkalarının duygularını ve benlik saygılarını hırpalamamak için yalan söylemek, yakın bir ilişki kurmak için gerekli görülür. 13. bölüme bakınız. Çok az insan hiç durmadan doğrunun saptırılmasını tolere edebilir. Bu yüzden benlik saygımızı korumak için kendimize yalan söyleriz ve benlik saygılarını korumalarına yardım etmek için başkalarına da yalan söyleriz. Yalan söyleyen ve söylenen kişi arasındaki ilişki yukarıda açıklandığı üzere her ikisinin kendilerini iyi hissetmelerine ortam sağlamak açısından yumuşak başlar. Fakat yalanların uğursuz bir tarafı vardır. Kötülük düşünen insanlar diğer insanları da kötülüğe sürükleyebilirler. 13. bölümde insanların kendilerini kandırarak grupça düşünmeyi nasıl kötü yönde etkiledikleri üzerinde durulmuştur. Özel kurumlar ve devlet kurumları müşterileri için sorun yaratabilirler. Politik kararlar inanılmayacak derecede aptalca olabilir. Ekman 1992. Adolf Hitler'in usta bir yalancı olarak Neville Chamberlain'e verdiği tavizlere mantığa bürünerek açıklamalar getirmesi ve sonuçta Chamberlain'in ahmaklığının milyonlarca insanın gereksiz yere ölümüne yol açması üzerinde durur. Ekman ayrıca ayrıntılarıyla Başkan Kennedy ve Sovyet diplomatlarının Küba roket ve güdümlü mermi krizi sırasında yaptıkları ikiyüzlü alışverişten bahseder. Aynen yukarıda anlatılan David ve Sam arasındaki alışveriş gibi hem Ruslar hem de Amerikalılar yalan söyleyip kendilerini kandırmışlardır. Olayın boyutları David ve Sam'inkine göre tabii ki daha geniş çaplı olmuştur. Diplomatların uzlaşmalarda daha ikna edici olduğunu düşünen ülke liderleri bu tür uzlaşmalarda onları yanlış bilgilendirerek kullanma yolunu seçerler. Böylece yalan çok yönlü bir biçim alır. Politikacılar kendilerini oy veren vatandaşların istekleriyle oynarlar. Fakat kendileri de dalavereye gelirler. Güç peşinde koşan politikacılar narsist eğilimler gösterirler. Kişilikleri onları yalan söylemeye yönlendirir. Ayrıca yeni gelen bilgileri dürüstçe değerlendirme becerisi gösteremezler. Politikacı da aynen iyi bir pazarlamacı gibi vatandaşları duymak istedikleri şeyleri söyler. Fakat her şey karşılıklıdır. Politikacılar kendini kandıran bir halkın gözle görülür örnekleridirler. Doğrunun psikolojik perspektifi. Yüzyıllarca yıllık engin felsefe bilgisini birkaç küçük paragrafa sığdırmak son derece zor. Fakat klinik tecrübelerin aktarımı ve psikolojik araştırmaların bulguları yalanın psikolojik temellerini olduğu kadar doğruluk kavramını da açıklığa kavuşturuyor. Psikolojik doğruların anlaşılmasının zor olduğu ispat edilmiştir. Maddesel dünya yüksek bir güvenilirlik derecesiyle ölçülebilir. Fakat anılar, duygular ve dürtüler göreceli ve akıcıdır. Sürekli dinamiklik sergilerler. Araştırmalar belleğin çarpıtılabileceğini, Loftus 1989A, 1989B ve kişinin bir olayı algılamasının hem geçmiş hem de o anda tecrübe edilen duygularla renklendiğini ortaya koyarlar. Psikanalizciler kişinin hayat hikayesini ne kadar doğru görünürse görünsün, tarihi gerçeklerden uzak olabileceğini ya da gerçeklerin seçici hatırlanabileceğini vurgularlar. Goldberg 1984, Spencer 1982. Her birey kendi uydurma hayat hikayesini yaratır. Doğrulardan uzak bir biçimde kendini kandırarak stresle ve iş sorunlarıyla başa çıkmaya çalışır. Zaman zaman tarihsel gerçekler kişi kendi yaşamında anlam bulmaya çalıştığı için önemlerini kaybederler. Psikoterapide iyileştirme süreci gerçek olaylara körü körüne bir bağlılık gerektirmez. kişinin gerçekle alakası olmayan hatıraları ya da yeniden yaratılmış hayat hikayesi terapistin önerileri ile de beslenince masum insanların hayatlarının mahvolmasına neden olabilir. Bu yüzden psikoterapide gerçek görecelidir. Goldberg 1984. Esas doğruya ulaşmaya çalışmak çok popülerdir. Bir araştırmacı en büyük yalanın esas doğrunun olmadığını düşünmek olduğunu belirtir. Slosser 1986. Diğer düşünürler Fred 1985, Quinton 1985, pozitif akım üyeleri olarak da adlandırılırlar, aşırı tutucudurlar. Psikolojik dünyanın gerçeklerine kör kalmışlardır. Tutucu görüşler tarih boyunca hep yaygın olmuştur ve modern dünyanın karmaşasında daha da popüler olmaktadır. Ne yazık ki bu kişiler kendilerini kandırırlarken gerçeğin farkındadırlar ve diğer insanlara kendi gerçeklerini empoze etmekte aşırı heveslidirler. Niebuhr 1993. Doğru ve gerçek doğaları gereği ahlaka uygunlukları bağlamında değerlendirilmezler. Sadece iletişim şekli olarak ele alınabilirler. Ahlaki değerler doğruyu ve yalanı başkalarıyla ilişkilerimize uyarladığımızda önem kazanırlar. Yalanın ahlaki boyutu. Daha önceden de belirtildiği üzere yalanı ahlaka aykırı olarak nitelendirmek popülerdir. Bazı düşünürler doğruyu soyut bir ideal olarak değerlendirmişlerdir. Bok 1978'a gibi bazı araştırmacılarsa yalanı kınayıp insan ilişkilerindeki negatif etkileri üzerinde durmuşlardır. Yalanla ilgili onca negatif görüşe rağmen yalanın yaşamımızın bir parçası ve insan ilişkilerinin temel taşı olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Yalanın ahlaka aykırı olduğunu destekleyen bazı nedenlere, davranış ve sosyal ilişkileri açıklamak için yapılan genetik çalışmalarla ulaşılmıştır. Etiyoloji, evrim psikolojisi, evrim ahlakı ve sosyal biyoloji gibi. Alexander 1985-87, Dawkins 1989, Krebs ve Dawkins 1984, Wright 1994A, 1994B. Krebs ve Dawkins 1984, doğruluğun ve dürüstlüğün doğal seçicilik yoluyla kazanılmadığı üzerinde dururlar. Fakat akrabaya yapılan yardım dolaylı olarak kişinin genetik gelişimine yardım eder. Eğer akraba yardım eden kişiyle aynı genleri taşıyorsa, nesiller boyunca bu yardım unutulmayacak, yardım eden kişi ebedileşecektir. Alexander 1985-87 ahlakın saldırganlıkta ikilem yaratan bir boyut sergilediğini öne sürer. İlk insanlar arasındaki birliktelik ve uyum diğer gruplarla rekabet etmelerine ve onları hezimete uğratmalarına yardımcı olmuştur. Bu avcıların ayakta kalabilmeleri karşılıklı iletişim, güven ve iyi niyetle sağlanmıştır. Kişinin grubunun üyelerine yalan söylemesi hayatta kalmasını engellemiş ve sonuç olarak diğer grupların üyelerinin daha dürüst özellikler geliştirmelerine neden olmuştur. Bu spekülasyonun geçerliliğini bir kenara atacak olursak, gerek aile, gerek çete, gerekse dini müritler gibi topluluklarda her bir üyenin birbirlerine karşı doğru ve dürüst davranması beklenir. İnsan ilişkilerinde ne kadar yüzeyselse o kadar dürüstlükten uzaklaşmaktadır. İlişki zayıfladıkça iyi niyet etkisini kaybeder. Örneğin yakın bir arkadaşına yalan söylemeyi doğru bulmayan kişi sigorta şirketini kolaylıkla kandırabilir. Anne babalar çocuklarının yalan söylemesini tolere edemezler ve çocuklarının tüm kontrolünü ve güvenliğini ellerinde tutmak isterler. Ayrıca bebekken çocuk anne babasının bir parçası gibidir. Çocuk yalan söyleyerek bu türlü bir ilişkiyi reddettiğini veya isyan bayraklarını çektiğini gösterir. Anne babasının dürüst olduklarını düşünen çocuk yalan söylemeyi yanlış bir davranış olarak geneller. Çocukların söyledikleri ilk yalanlar bireyselleşmenin ilk basamağını temsil eden isyankar davranışlardır. Anne babalar çocuklarına yalan söylerken aynı kısıtlamaları hissetmezler ve ebeveynce bir tavırla çocuklarını sık sık kandırabilirler. Yalanın ahlaki boyutu ve güç kavramı çoğunlukla birlikte anılmıştır. Güçlü olan kişi kontrolü altındaki insanlar tarafından kandırılmayı istemez. Robinson 1993, tarih kitaplarına geçenlerin ve geçmişin doğrusunu tanımlayanların hep kazandıklarını vurgular. Nietzsche 1986-1967 sayfa 204, güçlü insan hep yalan söyler demiştir. Ellerinde güç olmayan insanlar aldıkları bilgilerle yönetilirler. Bu yüzden devletler, tarikatlar, özel şirketler ve sosyal kurumlar sosyal ihtiyaçları karşılama dürtüleriyle doğruluk doktrinlerini oluştururlar. Fakat adaletli bir paylaşım yoktur. Özel şirketler çalışanlardan dürüst ve açık olmalarını beklerler. Ama onları kapalı kapılar arkasında yapılan toplantılar ve stratejik bilgilerden haberdar etmezler. Bu yüzden doğruluk ahlakı halka yaptırım olarak sunulur. Güç odakları sistemlerini bu yolla oluştururlar. Ellerinde güç olan insanların söyledikleri yalanların çalıştıkları kurumların iyiliği için söylendiğine inanılır. Diğer taraftan sıradan insanların söyledikleri yalanların çalıştıkları kurumlara zarar verdiği düşünülür. Güvenmek demek hep doğrunun söylenmesi gerek demek değildir. İlişkilerde güven duymak demek güvenilen kişinin kimseye zarar vermeyeceğine inanmak demektir. Doğru karşıdaki kişinin özgüvenini ve benliğini zedelemek için bir silah olarak kullanılabilir. Evli çiftler bunu bilirler. Yalan söylemeleri gerekse bile eşlerinin kendisini kandırmasına saygı gösterip karışmamaya çalışırlar. Aynı şekilde devletin bize hep doğruyu söylemesini bekleyemeyiz ama onun bizi hep koruyacağını umarız. Yalan söyleyen kişiye güvenimizin kalmamasının nedeni bize yalan söylemesinden çok artık bizi sevmediğini düşünmemizdendir. Yalandan ziyade yalan söyleyen kişinin bize artık saygı duymadığını düşünüp güvenimizi kaybederiz. Şüphesiz bazen de hangi konuda yalan söylendiği güvenimizi sarsıntıya uğratır. Yalan toplumda ve özel yaşamda Ahlaki Seçim Bok 1978A adlı kitabında Kant'ın gerçeğin kesin değeri ile ilgili yargısına yakın bir yaklaşım sergiler. Solomon 1993. Bununla birlikte Bok 1980 yalanın etkilerinin değişik bilimler bağlamında araştırılması gerektiği üzerinde durur. Felsefe dışındaki alanlar psikoloji, sosyoloji ve antropoloji gibi. Daha birçok araştırmacı da bu ihtiyacı vurgulamıştır. Bailey 1991, Niebuhr 1993, Solomon 1993 gibi. Bok felsefi görünüşünden bağımsız olarak yalanın ahlaki boyutunun daha fazla dikkate alınmasını ve tartışılmasını gündeme getirmiştir. Bazı çağdaş düşünürler soyut kavramlardan uzak dururlar. Doğru ve yalanın ahlaki boyutuna daha pragmatik boyut kazandırırlar. Örneğin Solomon 1993, iletişiminin iyi veya kötü olduğuna karar verebilmesi için yalanın karşılıklı ilişkiler üzerindeki etkilerinin incelenmesi gerektiğini vurgular. Yalan her şeyden önce kişinin kendisine ve başkalarına yaklaşımını ortaya koyar. Bazı yalanlar zararlı, hatta ahlaka aykırıdır, bazıları da değildir. Sayfa 51. Solomon ayrıca yalan ve kendini kandırma, insanların birleşmesi için gerekli olabilir. Muhakkak kötülük ve sapıkça duygular içermeleri gerekmiyor, sayfa 51 demiştir. Bu görüş, Scheibe'nin 1980 görüşüyle benzeşir. Niebuhr 1993, yalanla ilgili olarak yalan doğrunun egemen olduğu bir dünyada ara sıra ortaya çıkan basiretli bir hata olarak tolere edilmemeli. Yalan daha çok dünyayı düzene sokmak ve şekle koymak için başvurulan birbirinden farklı bireylerin aralarındaki problemleri çözmelerini sağlayan, acıyla başa çıkabilmeye yardımcı olan, bireyselliği yakalayabilmeye destek veren ve insanı yaşama bağlayan bir mekanizma olarak algılanmalıdır, demiştir. Solomon ve Niebuhr'le aynı doğrultuda yalan ve kendini kandırmanın doğaları gereği, ahlaka uygunluk veya aykırılıkları bağlamında tanımlanamayacaklarını belirtmek istiyorum. Yalan ve kendini kandırma hem kendimizle hem de başkalarıyla olan ilişkilerimizin ayrılmaz parçalarıdırlar. Özet, yalanın psikolojik temelleriyle ilgili arayışlar birkaç temel kurala ve prensibe indirgenemez. Başlı başına bir bilim, bir konudur. Bu konularda yeni veriler toplanmalı ve çalışmalar yapılmalıdır. Biyolojik temelleri üzerinde durduğumuzda yalanın hayvanlar aleminde de yaygın olduğunu, sadece insanlığa özgü bir özellik olmadığını vurgulamıştık. İnsanoğlu yalanda bir adım öndedir ve kendini kandırma kavramıyla olayın boyutları daha da büyür. Olayın ruhsal boyutuyla ilgili çalışmalar kendini kandırma ve yalanın ayrılamayacak kadar birleşmiş olduklarını ortaya koyar. Yalan ve kendini kandırma birbirlerine hizmet ederler. Daha da önemlisi, sosyal ilişkilerimizi, belleğimizi, içgörümüzü ve kendimizi kandırmamızı güçlendirirler. Her çocuk gereklilik sonucu kimliğini ispat etmek için yalana başvurur. Yalan sosyal ortamlarda kullanmaları için çocuklara yetişkinler tarafından öğretilir. Kendimizi kandırmamız yetmiyormuş gibi başkalarının yalanlarını yakalamayı ve onların yalan söylemelerini kolaylaştıracak ortamlar yaratmayı da öğreniriz. Bazen yalan söylendiğini anladığımız halde işimize öyle geldiğinden anlamazlıktan geliriz. Böylece kendimizi bir kez daha kandırmış oluruz. Kendini kandırma çocukluğun ilk yıllarında başlar. Benlik algımızı ve benlik saygımızı korur ve kuvvetlendirir. Yalan ve kendini kandırma iç dünyamızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dış dünyamızı şekillendirmemize yardımcı olur. Gerçeğin çözülmesi, beyin fonksiyon bozukluğu, özellikle sözel ve sözel olmayan bilişsel kabiliyetler arasındaki dengesizlik ya da çocuklukta yaşanan travma gibi tecrübelerle açığa çıkar. Eğer çocuk diğer insanlarla başarılı ilişkiler kuramazsa, ilk önce ailesiyle, bu bozukluk zayıf benlik olgusuna kadar uzanır. Başkalarından geri bildirim almayanlar kendilerini aşırı derecede kandırırlar. Bunu da patolojik yalanlar biçiminde başkalarına yansıtırlar. Çok az insan doğası gereği ustaca yalan söyleyebilir. Ekman 1992. Böyle insanlar yalanı silah olarak kullanabilecekleri mesleklere girerler. Politika ve pazarlamacılık gibi. Bu beceriye sahip olan kişilerin ilaveten karakter bozuklukları, narsisist, antisosyal kişilik bozuklukları gibi olabilir. Bu bozukluklar bugün yalan, yarın başka yollarla insanlığa büyük zarar vereceklerdir. Kendimizi ve başkalarını kandırma becerileri geliştirdikçe yalanı yakalama becerisi de geliştiririz. İnsanların yalanı yakalama becerisi, yalan söyleme becerilerine göre daha az gelişmiştir. Çok az insan yalan yakalama konusunda olağanüstü beceriye sahiptir. Yalan yakalamakta uzman olduklarını iddia eden o ünlü çoğunluk esasında kendilerini kandırmaktadır. Bu uzmanlara inanarak kendimizi büyük riske atmaktayız. Öte yandan bir sürü insan doğal yalan yakalama becerilerini kullanmaz. Oysa ne kadar çok yalan yakalayabilirsek sosyal güvenilirliğimiz de o kadar artar. Kişinin başkalarını veya kendisini kandırması ne iyi ne de kötü bir davranış olarak nitelendirilebilir. İnsan beyninin evrimleşmesiyle belki de söylenen yalanlarda görülen artış ve yalanı yakalama ihtiyacının doğmasıyla teknoloji çok önem kazanmıştır. İnsanoğlu iletişimi kolaylaştıran aletler ve metotlar geliştirmiştir. Yanlış da olsa, doğru da olsa. Günümüzde bu gelişmeler çevreyi, hatta genleri etkileyebilme boyutuna ulaşmıştır. Bu süreç insanlığa sosyal sistemleri ve genetik mühendisliği yoluyla insan evrimini etkileme fırsatı vermekte, dolayısıyla yok olma olasılığı doğmaktadır. Eğer kıyametten korkuyorsak, içgüdüleri yeniden uyarlayabilmeli, yalanın fonksiyonlarını düzenleyebilmeliyiz. Ortaya çıkan gerçek şudur ki, bugün insanlık için en büyük tehdit yalan değil, gittikçe güçlenen kendini kandırma olgusudur. Son söz. Bu kitabı yazma projesi olağanüstü bir heves ve yepyeni doğruların keşfi hayaliyle doğdu. Kitabı yazmaya koyulunca, aynı konuda çalışmalar yapmış araştırmacıların çalışmaları gözden geçirildi ve kitapta verilecek çok az bilginin yeni olduğunun farkına varıldı. Başkalarıyla aynı fikirde olduğunu keşfeden insan, bu bilgi deryasında yalnız olmadığını düşünerek rahatlıyor. Ancak düşündüğü kadar geleceği göremediğinin, yenilikçi ve yaratıcı olamadığının farkına varınca da biraz karamsarlığa kapılıyor. Kendini kandırma olgusunu engin bir denize benzetecek olursak, bilimsellik insanın başını bu denizden dışarı çıkarıp şöyle bir etrafına bakmasını sağlıyor. Başkalarının farklı yaklaşımlar göstererek de olsa oldukça iyi iletişim kurabildiklerini böylelikle görebiliyoruz. Öyle görünüyor ki doğruyu her gün yeniden keşfetmemiz gerekiyor. Kitabın sonu. 10 Haziran 2011. Sayfa 255.